Ayrım 17, Duman Altı Hayatlar, Elif Öztürk, sayfa 273. Vatani Görev. Salih 21 Şubat 2004 günü askerlik celbini almıştı. Vakit geçirmeden çağrıldığı şubeye gitti. Hemen işlemlerini yaptırmıştı. Bulunduğu ortamdan bir an önce kopmak istiyordu. Teslim olduğunda madde kullandığını söylemişti. Askeri hastaneye gönderilip kan alınmıştı. Yapılan testlerin sonuçlarında madde bulunmuş, dosyasına işlenmişti. Acemi Birliği İzmir'e çıkmıştı. Gidiş günü gelmiş, herkes onu uğurluyordu. Melihat Sultan ilk defa oğluyla gurur duymuştu. Onun iyi bir şey yapmış olması yüreğini okşamıştı. Allah'ım sana şükürler olsun. Yavrum sonunda hayırlı bir işe parmak basıyor. Onu orada adam ederler. Döndüğünde düzelmiş olur. Senin izninle sağ salim gidip gelsin diyerek içinden dualar ediyordu. Otogarda gözleri buğulanmıştı. Islanan kirpiklerini herkesten saklamış, mutluluktan akan incilerini oğluna hediye etmişti. Ona defalarca sarılıp ayrılmıştı. Son kez gözlerinin içine iyice bakmış, yanaklarından öpmüştü. Sanki çalan davul zurna orada yoktu. Kimse oraya gelmemiş, tezahürat yapmıyordu sanki. Adeta yalnızca ana oğul vardı. Ortalık bayram yeri gibiydi. Ama onların gözleri kimseyi görmüyordu. Hakkını helal et annem. En büyük asker bizim asker. Helal olsun paşam. Sağ salim bir an önce git gel yavrum. En büyük asker bizim asker. İznime şurada kaç ay var anne. Üzme kendini. Hemen geleceğim, o güzel yemeklerini yiyeceğim. Üzgün değilim oğlum, çok mutluyum. Askere gidiyorsun, nasıl mutsuz olurum? Salih mutlu bir gururun içinde otobüse bindi. Son kez annesine bakıp yüzüne kocaman bir gülümseme yerleştirdi. Hareket etmeye başladıklarında el sallıyordu. 8 saatlik yolculuğun sonunda İzmir'e ulaşmışlardı. Kışlaya varıp teslim olmuştu. Önce saçlarını kesmişler, sonra ona sürekli giymesi gereken resmi giysilerini vermişlerdi. Onunla beraber 3 kişiyi daha ayrı bir koğuşa koymuşlardı. Birkaç gün sonra kriz geçirmiş, onu revire götürmüşlerdi. Sakinleştirici vermişler, doktorun refakatinde uyuyakalmıştı. Verilen tedavi ardından günde birkaç tane sakinleştirici hap almasına göz yummuşlardı. O günden sonra onu sadece sabahları eğitime çağırmışlardı. 1,5 ay süren acemi birliğinden sonra Ankara'ya izne gelmişti. 10 günlük tatilin ardından Nisan ayında bir sabah görev yeri ilan edilmişti. Salih'in elindeki belgede Diyarbakır olarak belirlenmişti. Asker de kuaför olarak görevini yapıyordu. Asker eşlerinin saçlarıyla uğraşıyordu. Bir tabur askerin içinde madde kullanmakta zorlanmıştı. Esrarı köylülerden alıyordu. Arasının iyi olduğu birisini ayarlayıp gizlice ondan satın alıyordu. Yaprak haline getirilen maddeyi tütünün içine karıştırıyordu. Sonra bir kağıdın içine sarıyordu. Aralarında sarma dedikleri maddeyi sigara gibi içiyordu. Birkaç hafta sonra gazinonun içinde barman görevi yapan askerle tanışmış, kısa zamanda arkadaş olmuşlardı. Samimiyeti ilerletmişti. Sayesinde rahatça alkol kullanıyor, karşılığında madde veriyordu. Birkaç hafta sonra madde yeterli gelmez olmuştu. Uygun eczane bulursa reçetesiz olarak antidepresan ilaçlarından alıyordu. Eğer sorun çıkarsa kas yapmak için kullanılan ilaçlardan istiyordu. Sıvı olarak formüle edilen türlerden alıyor, bir miktar suyun içine karıştırıyordu. 2 saat sonra etkisini gösteriyor, beyni uyuşuyordu. Ertesi akşam alkol alıyor ve yine vücut geliştirici ilaç alıyordu. Mehmet bir Haziran gününde caddenin sonunda boş bir dükkan görmüştü. Ailesiyle görüşüp onların da desteğini alarak eskitme eşyaların ve antikaların satıldığı bir yer açmaya karar vermişti. Kendi yağı ile kavrulacaktı. Zaman kaybetmeden işe başlamıştı. 1 Ağustos gününde dükkana çok sayıda satılmak için antika eşya gelmişti. Çalışan işçilere düzgün yerleştirmeleri için talimat veriyordu. Koşuşturma arasında bir telefon gelmişti. Akın ağlamaklı bir sesle eve gelmesini istemişti. Mehmet hemen işten çıkıp Ahmetlere gitmişti. Ahmet'in yüksek dozda eroin alıp intihar ettiğini öğrenmişti. Mehmet bu kadar fazla maddeyi nereden bulduğunu merak etmişti. Akın askerde olan Salih'e haber verilmemesi hususunda tembih etmişti. Ahmet'in ailesi olanlardan Salih'i sorumlu tutmuşlardı. İstanbul'a gidilmesiyle her şeyin başladığını söylemişlerdi. Akın Melahat Hanım'a yapılan haksızlığı daha fazla dayanamamıştı. Annesine çok kızıp bağırıp çağırmıştı. Hepsini de Ankara'dayken madde kullandığından bahsetmişti. Kıyafetlerine sinen kokuyu nasıl fark etmediğinin hesabını sormuştu. Akın annesine varyansını ederken Melahat Hanım küçük oğlu hakkındaki gerçekleri öğrenmişti. Kendisi de hiçbir şeyin farkına varamamıştı. Bunun nasıl olduğunu kendine sordu. En sevdiği, kendine en yakın bulduğu evladındaki değişiklikleri nasıl görememişti. Akın'ın söylediklerine hak verdi. Kendisinin de iyi bir anne olamadığını kabul etmişti. Uyku ve yemek düzeninin değişmesindeki sebebi bulması gerektiğini düşünmüştü. Her şeye çok geç kalınmış olmasına daha fazla dayanamamıştı. Oturduğu yerde yığılıvermiş, hemen hastaneye götürülmüştü. Tansiyonu 195'e 85 ölçülmüştü. Değişen kalp damarlarının yanına yüksek tansiyon da eklenmişti. Melahat Hanım sürekli kendini sorguluyor, yanlışın nerede olduğunu bulmaya çalışıyordu. Bu kadar özveriyle çocuklarını büyütmüşken nerede hata yaptığını bulamamıştı. Ölen eşinin ailesinden duyduğu hakaretlere mi yansın, yoksa genç yaşta tek başına çocuklarını harcadığı emeğe mi bilememişti. Bir de ortada Salih'in durumu vardı. Gerçek ve aynı zamanda göz ardı edilemez bir sorun kucağında oturuyordu. Akın yengesine olanları oğlunun yüzüne vurmamasına dair öğütlerde bulunmuştu. Melahat Hanım genç adamı haklı bulmuştu. Bildiğini belli ederse Salih'i evde tutamayacağını biliyordu. Ertesi sabah hastaneden taburcu olmuştu. Kızlarını babalarının ailesinde, atalarında ufak bir tartışmanın var olduğunu öne sürerek uzaklaştırmıştı. Israr edip soru sorduklarında bir bahane uydurup onları susturuyordu. Kardeşlerinin durumunu öğrenmelerini istememişti. Hele bir de kocaları ve aileleri duyarsa felaket olacağını biliyordu. Utanç belasını saklayacaktı. Onu sessiz sedasız yerden kurtarması, insanların aile şerefini atacakları oklardan korumalıydı. Oğlunun tezkere almasını sabırsızlıkla bekleyecekti. Saklı kalan yürek. Yaşanan bunca olayın peşinden sessiz sedasız bir sonbahar geçip gitmişti. Yorulan yürekler dinlenmeye geçmişti. Eski kutlamaları aratan bir yılbaşı gecesi yaşanmış, akrabalar birbirinden uzak bayramlar geçirmişti. Aileler birbirini takip etmişti. Melahat Hanım söylemek istedikleriyle saklamak zorunda oldukları arasında kaybolup gitmişti. Oğlunun durumuna ne kadar içi yansa da 3 kuruşluk insanlara laf söylettiği için ona kızmıştı. Yüreğindeki kırgınlığın acısı asla geçmeyecekti. Kocasını kaybedeli yıllar olsa da ilk defa bu kadar yokluğunu hissetmişti. Bırakıp gittiği için elindeki fotoğrafı öfkeyle bağırmıştı. Bu kadar erken gitmek zorunda mıydın? Çocukları küçükken tek sorunları karınlarını doyurmaktı. Şimdi ise hepsinin türlü dertleri, annelerinden beklentileri vardı. Melahat Hanım'a hayat hiç olmadığı kadar ağır gelmişti. Omuzlarındaki yükü daha fazla taşıyamayacağına inanıyordu. İnsanların suçlar gibi bakışlarına, akrabaların onları yok saymasına, karşılaştıklarında yollarını çevirmelerine, gözleriyle hakaret etmelerine daha fazla tahammül edememişti. Gelin geldiği evi terk etmeye karar verdi. Çocuklarını dünyaya getirdiği, onlarla beraber büyüdüğü, sevdiği adamı sonsuzluğa yolculadığı mabedinden uzak düşecekti. Yüreğindeki acı gözlerine perde gibi inmişti. Aylardır cüzdanlı gibi yaşamaya zorlanmış, başka bir kimseyi görmesine fırsat tanınmamıştı. Kocasından kalan taşınmaz malların haklarını üstüne alıp eşyalarını toplamıştı. Şehrin batı yakasında bir semte taşındı. 2005 yılının ilk ayı Melahat Hanım için çetin başlamıştı. Karanlığa tutunma. Melih uzun zamandır bulunduğu cezaevinde yaşamaya daha fazla tahammül edememişti. Nisan ayında intihara teşebbüs etmiş, banyoda demirlere kendini asmıştı. Bir mahkumun onu bulmasıyla hemen revire götürülmüştü. Hapishanede görevli doktor onu hastaneye sevk etmişti. Ertesi gün hastanede kendine geldi. Gece vaktinde koridorda bir kargaşa çıkmıştı. Bir adam elindeki silahı doktorun başına dayamıştı. Etrafa küfürler yağdırıyordu. Eşinin kendisini bu adamla aldattığını iddia ediyor, bağırıyordu. Kapının önünde nöbet bekleyen jandarma erlerinin değişimi olmuştu. Yeni gelen görevliler rehin alınan doktoru kurtarmaya çalışıyorlardı. Bu boşluktan yararlanan kat temizlikçisi odaya girdi. Gizlice bir kağıt ve fotoğraf vermişti. Üzerinde, gözümüz resimde, kulağımız sende yazıyordu. Kardeşinin resmini elinde tuttu. Bir kez daha onun hayatı söz konusuydu. Sırtındaki kamburunu taşımaktan yorulmuş, bitmek tükenmez diyetini ödemekten usanmıştı. Küçük kardeşi olmasaydı her şey daha kolay olabilirdi diye düşündü. Nereden geldin ki İstanbul'a diyerek hayıflandı. O işin içinde olmasaydı eğer belki de bu kadar çok hata yapmamış olacaktı. Pelin yanlarında barınamayacak, polis memurları peşlerine takılmamış olacaktı. Öyle ya, yıllardır çarkları iyi dönüyor, koydukları kurallar ihmal edilmeden trafik sorunsuz işliyordu. Mehmet'in gelişi elini kolunu bağlamıştı. Öncesi kadar fütursuzca davranamıyor, her şehir dışına geliş gidişinde bir kılıf bulmak zorunda kalıyordu. Kardeşine söylediği her sözün kısa zamanda ailesine ulaşacağını biliyordu. Aynı zamanda da endişeleri, korkuları, merak ettikleri katlanarak ona geri dönüyordu. Bu konularda zekice davranmasını iyi bildiğinden kardeşine bilmesi gerekenleri onun anlayabileceği şekilde anlatıyordu. O an için onun ruhuna bürünüyor, kırmadan dökmeden, saklanması gerekenleri hissettirmeden olanları paylaşıyordu. İşin zor yanı ise kardeşi yüzünden ortaklarına gebe kalışı olmuştu. Madde satarken ya da kullanırken onu örtbas etmek için kendi konumundan ödün vermek zorunda kalıyordu. Yapılan birçok hatayı görmezden gelmişti. Torbacıların başına buyruk davranmalarına izin veren Ferhat'a, ekmek teknesine çoluğa çocuğa madde sattıran Osman'a sesini çıkaramamıştı. Yakalanabileceklerini önceden tahmin edebilmiş, öngörüsünü kimseye anlatamamıştı. Salih Taş eroin trafiğinde kapıları sonuna kadar açabilmişti. Kendi görevini onun üzerine yıkarken bir an düşünmemişti. Organizasyonu yapıp sevkiyatı ona vermek kolayına gelmişti. Kardeşinin can dostu güvenini boşa çıkartmadı. Kusursuz işleyen plan arkasında iz bırakmamıştı. Salih'in ağabeyine çok benziyor oluşundan yararlanmış, kendince vefa borcunu ödemişti. Serhat'ın hayatından çaldığı yılların hesabını hiçbir zaman veremeyecekti. Bu düşüncenin varlığı ok gibi fırlayıp pişmanlık defterine saplanmıştı. Bir kez daha yüreği kor olup yanmıştı. Hasta yattığı yatağında canını sıkanlar ile onu acıttıkları arasında sıkışıp kalmıştı. Ne yaparsa yapsın kardeşi kıymetlisiydi. Onun yüzünden başına bir şey gelip canının yanmasına katlanamazdı. Hüznün düğünü vardı ve Mehmet eline tokmağı almış, acımasızca davula vuruyordu. Derin bir iç çekti. Resmi kağıdın arasına sıkıştırıp dilinin altına yerleştirmişti. Tükürük bezlerinin yardımıyla iyice ıslatıp yutmuştu. Mehmet iş yerinde eski zamanlardan kalma bir vazonun bakımını yapıyordu. O esnada Akın kapıda belirdi. Gelişiyle derinlere saklanmış anıların kapağı açılacaktı. Mehmet onun Ahmet'e ne kadar benziyor oluşunu fark etmişti. Cenazeden sonra ilk defa görüşmüşlerdi. Gözleri dolmuş, hüzününe karışan gözyaşlarıyla, arkadaşına olan özlemin sızısıyla ona sarılmıştı. Beni de maddeye alıştırdı diyecek olmuş, susmuştu. Dilinden keşke çıkmış, gerisi gelmemişti. Gözleri Akın'ın pişmanlık dolu bakışlarına takılmıştı. Sanki çok uzaklara gitmişti. Göz bebeklerine kardeşinin imdat çığlığı gizlenmişti. Ahmet ölmeden önce her şeyini ağabeyine anlatmış, pes ettiğini dile getirmişti. Yardım beklerken ağabeyi ailesiyle olan köprüyü kurmakta yetersiz kalmıştı. Ne kadar uğraşsa da çabaları sonuçsuz kalmıştı. Ali abi nasılsın? Annemlerle konuştun mu? Az bekle oğlum, alıştırarak söylüyorum. Beklemek için zaman yok. Abartma. 2 gün sabret. Durum ciddi abi. Bu seferki diğerleri gibi değil. Kurtar abi beni. Ne olur kurtar. Tamam, tasalanma. Halledeceğim. Akın kardeşine yeteri kadar el uzatamadığı için çok pişmandı. Mehmet'e olanları anlatmıştı. Şaşkınlık içinde karşısındaki adamı dinleyen Mehmet ise neden şimdi anlattığını anlayamamıştı. Boşlukta gezinen beden. Salih sıcak yaz günü, güzelliğiyle sarmalanmış bir haziran sabahında çıkıp gelmişti. Evde bayram havası yaşanıyordu. Melahat Sultan, içinde birikenlerden oğluna hiç bahsetmemişti. Yokluğunda yaşananların acısını azaltmak için oğluna sıkı sıkıya sarılmıştı. Ne olursa olsun oğlunun oğluydu. İyisiyle de kötüsüyle de onundu. İyisini var etmek, kötüsünü yok etmek onun göreviydi. Bitmez tükenmez bilmez sorumluluklarından çok yorulmuştu. Artık sorun yaşamak istemiyordu. Yavrum benim, kınalı kuzum, sonunda bitti. Bitti anne. Anne artık geceleri evde dolaşmayacaksın. Artık rahat bir uyku uyuyacaksın. Bak kıymetlin geldi. Uyumam mı yavrum? O nasıl söz öyle? Hepiniz benim kıymetlimsiniz. Kocamdan kalan mirasımsınız. İstemedim annemi üzmeyin abla. Artık ben geldim. Oy, evimin erkeği gelmiş. Söyletmem tabii. Ben Serhat gibi. Abin ne yaptıysa yaptı. Onu herkesten sen koruyacaksın. Sen böyle yararsan senden önce herkes yaralar. Birbirinize sahip çıkacaksınız. Akıllı da olsanız, deli de olsanız benimsiniz. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Salih duygusal havayı dağıtmak, yalnızca şaka yapmak istemişti. Fiyasko ile sonuçlanan denemesi, kalbinde salınan yarasını hatırlatmıştı. Bir ağrı saplanmış, orada kalmıştı. Ağabeyinin annesine söylediği yalanları hırslandığı günleri anımsadı. Ne kadar masummuş her şey diyerek içinden ayıflandı. Sonra bu yalanlar yüzünden Melih'i kışkırtışı gözünün önünde canlandı. Ben bir canavar olmalıyım diye içinden defalarca tekrarladı. Sanki yüreği dizginlenemeyen bir kısraktı. Asiyece ona kafa tutuyordu. Sözleri elinde adalet dağıtan kamçısı olmuştu. Her dokunuşunda onu yaralıyordu. Ağabeyinin evinde, işinde olması gerektiğini düşündüğünde hep böyle hissediyordu. Olması gereken son yerde yaşamak zorunda oluşu canını yakıyordu. Üstüne üstlük bunun tek nedeninin kendisi olduğunu da biliyordu. Bütün bu gerçeklerin üzerine çaresizliği eklenince içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Vicdanından dökülen sözcükler kulaklarını sağır edercesine yüksek sesli adımlarıyla yürüyordu. Pişmanlığı ise tek başına hiçbir şeyi çözmüyordu. Önceden vicdanı böylesine sızlayıp içini yaktığında hemen maddeye sarılırdı. Kendini eski bir madende göçük altında kalmış bir bedene benzetiyordu. Toprağın altına kalmış gibi nefes alamıyor, boğuluyordu. O anda fırtınalar kopuyor, düşündükleri bir ok olup yüreğine batıyordu. Annesinin kucağında bir bebek gibi yatarken içi her zamankinden daha çok kanamıştı. Ağabeyi şu anda onun yerinde olmalıydı. Anneciğine sarılmalı, yaralarının iyileştirilmesine izin vermeliydi. Annesi onu sarmaladıkça kendini suçlu hissediyordu. Hani olur da o gün gelirse, Serhat şu kapıdan girerse, abim desene oğlum. Abim şu kapıdan içeriye girerse, onu da böyle kucakla, hatta daha çok sarıl olur mu? Daha sıcak karşıla. Çok mu özledin? Anne haftaya İstanbul'a, abime gidelim mi? Peki oğlum gideriz. Melal Sultan'ın yüreğine demir atan gemiler ışıklarını yakmıştı. Zaman umutlarını eskitmiş, unutturmuştu. Ertelediği planları, ümit çiçeklerini soldurduğu hayalleri yeniden nefes almaya başlamıştı. Küçük oğlu annesinin acısını tazelemişti. Ama farkında olmadan yüreğinde saklı kalan huzur tohumunun can suyunu vermişti. Salih geldiği günün ilk akşamında Mehmet ile buluşmuştu. Aylardır görüşemeyen iki arkadaş hasret gidereceklerdi. Salih Ahmet'in vefatını duymuş, hüzünlenmişti. Kuzenini en son askere gitmeden önce görmüştü. Kırgın ve kızgın veda etmişti. Sonunu bile bile bu illete beni neden bulaştırdın diye ona hesap sormuştu. En son konuşmaları bu olmuştu. Bir günah keçisi seçip kendini aklamaya çalışmıştı. Arkadaşına pişmanlığını dile getirmişti. Keşke. Konuşamamış, cümlesinin devamı gelmemişti. Boğazına bir yumru oturmuştu. Hıçkırıklara boğulmuştu. Biraz sakinleşince arkadaşını soru yağmuruna tutmuştu. Yokluğunda neler olduğunu merak etmişti. Dükkan açma meselesi nereden çıktı? Boş gezeni Allah sevmezmiş oğlum. Ahmet nasıl ölmüş? Soruları cevaplarıyla bir diğerini getirmiş, konu konuyu açmıştı. Neden evden taşındıklarını kurcalamıştı. Eski evin nesi vardı? Adı üstünde eskiydi işte. Mis gibi oturuyorduk. Mehmet Melal Sultan'ın oğlunun madde kullandığını öğrendiğini anlatamamıştı. Evden taşınmalarına sebep olduğunu saklamıştı. Büyük heyecan içinde Melih'in hapishaneden nasıl kaçmak için intihar etmeye kalkıştığından bahsetmişti. Bu bahaneyle konuyu değiştirip Salih'in aklını meşgul etmişti. Sana bu arada bizimkilerin son operasyonundan bahsedeyim mi? Ne operasyonu oğlum? Yine ne vukuat işledi? Ne olsun be? Yakışır Melih'e ne yaptı? Yoksa içeride Serhat'ın işine baktı da müebbet mi yedi? Hayır oğlum ya. Kuş uçuyordu. Kanadını kırmışlar. Salih askerden dönüşünde maddeyi bırakmak istemişti. Kendine bu konuda söz vermişti. Yaşanan onca olaydan sonra tekrar kullanmak ona ağır gelmişti. Restorasyon. Salih yeniden çalışmak istemişti. Ankara'ya gelince zaman kaybetmeden iş aramaya başlamıştı. Kırılmaya, incinmeye mal vermeden aramaya devam etmişti. Ben demiştim, senden adam olmaz. Yine mi sen geldin? Boşuna yorulma. Bulamazsın diyen sözlere aldırmamıştı. Yılmadan her kapıyı çalmıştı. Ama bir iki ay hiçbir yerde iş bulamamıştı. Atıf'ın yanına dahi gitmiş, olumsuz cevap almıştı. Yeniden eski arkadaş ortamına dönmüş, bu sefer hızlı bir başlangıç yapmıştı. Her gece alkol ve madde alıp araba yarışı yapıyorlardı. Haftalarca bu serüven devam etmişti. 22 Temmuz gecesi Salih'in içinde bulunduğu araba bir kamyonla çarpışmıştı. Şoför koltuğunda oturan arkadaşı felç getirmişti. Başının altında kalan kısmını oynatamıyordu. Salih kırık bir kolla kazayı hafif atlatmıştı ama bu olay onları durdurmaya yetmemişti. Araba yarışına devam etmişlerdi. 29 Ağustos gecesi Zafer Bayramı şenlikleri yüzünden her cadde başında polis otomobili görmüşlerdi. Yarış yapmaya cesaret edemeyip boş bir arazi bulmuşlardı. Girişindeki girilmez yazılı levhasını dahi görmemişlerdi. Elektrik trafosunun demir ayaklarına oturmuş, alkol içip madde almışlardı. Gece yarısına varıldığında elektrik trafosu birden üzerlerine devrilmişti. Salih'i sıyırıp geçen metal direklerden bir tanesi Erdem'in üzerine düşmüştü. Ne olduğunu anlayamadan etrafa kıvılcımlar saçılmıştı. Ortalık alev alev yanıyordu. Genç adama elektrik çarpmıştı. Salih'in gözleri önünde oracıkta ölüvermişti. Çıkan yangını gören polis memurları hemen olay yerine gelmişlerdi. İfadeleri almak için herkes emniyet müdürlüğüne götürmüşlerdi. İşlemleri bitince adliyeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye çıkarıldılar. Yasaklanmış ve tehlike arz eden bir bölgeye girdikleri için ceza almalarına karar verilmişti. Hakim, öngördüğü 45'er günlük hapis cezasını paraya çevirmişti. 1 milyar 100'er milyon ödemeye mahkum etmişti. Ertesi sabah, ölen çocuğun ailesi, oğullarının cansız bedenini adli tıp morgundan teslim almışlardı. Öğleyin cenaze namazı kılınmıştı. Defin işlemi yapılırken, acılı anne Salih'in üzerine yürümüştü. Bütün olanlardan onu sorumlu tuttular. Geldin oğlumun hayatını mahvettin. Sen ne biçim bir insansın? Genç adam yaşananlardan çok etkilenmişti. Bir gün önce oturup konuştukları, beraber alkol aldıkları arkadaşı şimdi aralarında yoktu. Çocuğun ailesi haklıydı. Maddeyi ona ilk Salih vermişti. Nefret ettiği kuzeninin kılığına bürünmüştü. Oraya nasıl geldiklerini, neden yasak bölgeye girdiklerini, aldığı maddeden dolayı hatırlamıyordu. Bu yüzden de kendinden bir kez daha nefret etmişti. Silik görüntüler arasında yalnızca arkadaşının can verişi vardı. Mehmet bunalıma giden arkadaşının haline çok üzülüyordu. Biraz aklı dağılsın diye yanında çalışmasını teklif etmişti. Ama ona kabul ettirememişti. Salih bir Eylül sabahında arkadaşından bir iş ilanını duymuştu. Mehmet'in iş yerine yakın bir yerdeydi. Biraz oyalanmak için adresi alıp gitti. Tutku bayan kuaförü ve güzellik salonunda görüşme iyi geçmişti. Hemen ertesi gün işe başladı. Tutku Hanım çok iyi birisiydi. Daha ilk günden onunla kendi çocuğu gibi ilgilenmişti. Sorunlarını dinleyip çözüm yolları bulmuştu. Sıcak tavrıyla, anaç duygularla yaklaşmıştı. Buna rağmen Salih hala kendini rahatsız hissediyordu. İş yerine madde kullanamadığı için çok fazla rahat davranamıyordu. Bir yol ayrımına girmişti. Çalıştığı yer seviyeli ve temiz bir yerdi. Böyle bir yerde yanında dahi madde bulunduramazdı. Kullandığı yerde ise çukurun içine düşmekten kurtulamazdı. Hem madde kullanmak hem de düzgün bir hayat yaşamak istiyordu. Ama orta bir yol bulamamıştı. 1 Ekim sabahında duygusal gelgitler içinde çalışırken Hollanda'da yaşayan kuzeni geldi. Dayısının hanımı akşam yemeğe çağırdı. Yemekten sonra herkes odasına çekilmiş, sohbet başlamıştı. Fikret Hollanda'da madde bulmanın çok rahat olduğundan, orada yasal olduğundan, yeni bir iş yeri daha açacağından bahsetmişti. Salih için de esrar olan pasta ve börek yapıldığını öğrenince çok şaşırmıştı. Aklına hemen şimşekler çaktı. Mutlaka gitmesi gerektiğine karar verdi. Ankara'da 3 kuruş para kazanıp kıyıda köşede saklayarak yaşamaktan yorgundu. Kuzeniyle konuşup anlaşmışlardı. Gidiş için işlemler yaptırılmaya başlandı. Bir ay sonrasında uçak bileti alındı. Gidiş tarihi yaklaşınca 1 Kasım sabahı işten ayrıldı. Patronun söz verdiği gibi iş yerinde hiç madde kullanmamış, gitmeden önce yerine eleman bulmuştu. Mehmet gitmesini hiç istemiyordu. Giderse orada başka alışkanlıklara başlayacağını, hiçbir şeyin Salih'in hayal ettiği gibi olmayacağını biliyordu. Kuzeni kendine yeni bir kurban aramış, Salih de gönüllü olarak kabul etmişti. Mehmet gerçekleri göstermekte ısrar etmişti. Ama Salih görmemekte direniyordu. Annesi de gitmesine onay vermemişti. Her gece evde bir tartışma yaşanıyordu. Salih bir gece rüyasında babasını gördü. Elindeki bir kağıdı uzatan yaşlı adam, "Bunu Fikret'ten uzak tut," demişti. Salih bundan çok etkilenmiş, sabah uyanınca hemen annesine anlatmıştı. Melahat Hanım, rüyasını babasının Salih'e engel olmaya çalıştığına yormuştu. Birkaç gün sonra Fikret, telaşlı bir halde eve gelmişti. Daha önce istediği belgeleri tekrar acil olarak istemişti. Salih adamın durumundan huylanmış, vermek istememişti. Akşam saatlerinde polis memurları kapıya gelmiş, Salih'in ifadesini almak istemişlerdi. Fikret Salih'in üzerine sahte belge düzenlemiş, bu sayede ülkeye esrarlı mamulleri sokmayı planlamıştı. İzlendiğinden habersiz, hazırlık yaparken sivil polis memurları gözaltına almıştı. Salih'in ifadesi alınırken ne biliyorsa anlatması istenmişti. Söylenenleri eksiksiz yapan genci, Fikret yakalanana kadar nezarethanede tutmuşlardı. 3-5 saat sonra serbest bırakılmıştı. Salih eve döndüğünde dünyası karmakarışıktı. Bütün hayalleri suya düşmüştü. Kendini bozguna uğramış gibi hissediyordu. Hayatı sorgulamaya başladı. İyi ve kötü arasındaki denklemi çözmeye uğraşıyordu. Hayatın bir anlamı olup olmadığını sorgulamıştı. Günlerce kendisiyle tartıştı. Sürekli kaybettiği kuzeni ve yanında ölen arkadaşı gözünün önüne geliyordu. Kendini kirlenmiş hissetmişti. Kuzeni onu maddeye alıştırdığı için ölümü hak etti diye kendini kandırıyordu. Sonra maddeye alıştırdıkları aklına geldi. Belki kuzeni gibi kimsenin eline tutuşturmamıştı. Ama hiçbir arkadaşına da engel olmamıştı. Ölen Erdem'in yüzünü hatırladıkça kalbine sancı giriyordu. 17. ayrımın sonu, sayfa 293.